Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 76. Ayırım. Din reformu gerekliliği üzerindeki isteklerine karşın Batıcıların bu yolda olumlu ve yapıcı bir programı yoktu. Kimilerinin din kurum ve kurallarının modernleşme olanağı olmadığını inanıyordu. Dinle hiç ilgisi olmayan kişilerin küçük vesilelerle din sorunu haline getirdiği bir yerde dinde nasıl reform olabilirdi? 1913 yılında Kastamonu'da polis 3 öğretmeni tevkif etmişti. Bunların tabiat bilimi öğretmeni olanı öğrencilere Darwin teorisini anlattığı için Arapça hocası tarafından kafirlikle suçlandırılmıştı. Biri matematik, öteki Fransızca okutan iki öğretmen buna karşı öğrencileri ayaklanmaya teşvik suçundan tevkif edilmişlerdi. Bu olay dolayısıyla Abdullah Cevdet içtihatta şöyle yazar: Darwin nazariyesinin okutabilmesi için küfür sayan bir ülke hala orta çağda yaşıyor demektir. Böyle bir ülkenin 20. yüzyıl dünyasında yaşama hakkı yoktur. Sarıklı, sanıksız, ezilmek istemeyen her kafa artık bunu anlamalıdır. Bu gibi din aşırılığı olaylarına karşı savaş açan Abdullah Cevdet'e göre önce İslam tarihini şeriatçı kafasıyla görmeyi bırakıp Batı bilginlerinin bu tarih üzerine yazdıklarını tanımak gerekirdi. Müslümanlar kendi dinlerinin bilimsel tarihini Batılılardan öğrenmek durumuna düşmüşlerdi. Kendisi Hollandalı oryantalist Dozi'nin İslam Tarihi adlı eserini çevirerek yayımladı. Bu olay dinciler arasında büyük bir köpürüşe yol açtı. Hükümetin bu kitabı toplatması zorunlu oldu. Basında uzun süren bir Doktor Dozi tartışması başladı. Abdullah Cevdet daha da aşırı bir öneride bulunarak Şeyhülislamlığın İtalyan İslam tarihçisi Leono Certeali'nin Annali de İslam adlı Katolik Hristiyan gözüyle yazıldığı bilinen bütün eserlerini çevirtmesini istedi. Fakat din reformu konusunda etkili görüş İslamcılarla Batıcılardan değil, ulusçular kampından geldi. Bu görüşü bir ilahiyat sorunu ya da dincilik, dinsizlik sorunu olmaktan çıkaran Ziya Gökalp olmuştur. O dönemde devleti dinin elinden koparmak mümkün değildi. Fakat halde dini devletten koparma olanağı vardı. Bu düşünceye dayanarak Gökalp konuya başka bir açıdan yaklaştı. Sonuçta vardığı çözüm, Atatürk dönemi din-devlet ayrımı çözümünün tersi olan bir çözüm olmakla birlikte onu hazırlama yolunda atılmış bir adım olmuştur. Gökalp'in analizi vaktiyle Namık Kemal'in din-devlet ilişkisi yolundaki görüşünün tersine olan bir yönde yürümüştür. Ziya Gökalp'e göre taassup ile dinsizlik aslında bir madalyonun iki yüzü gibidir. Çünkü ikisi arasındaki çatışmalar dinin toplum hayatındaki rolünü oynamamakta olduğunu gösteriyor. Türk İslam toplum hayatının birçok müesseseleri gibi din müessesesi de çağdaş uygarlıkla uyuşamaz bir anomali olmuştur. Din, hukuk ve ahlak değerleri şeriat adı altında tek bir sistem içinde görülüyor. Şeriat denen kurallar sistemi yalnız inanç ve tapınma şekilleri değil, ekonomiden aile hayatına kadar bütün toplumsal ilişkileri kapsar sayılıyor. Gerçekte ise şeriatın kapsadığı şeylerin çoğu bu sonuçta olan yeni toplumsal ilişkiler alanıdır. Şeriatın bu alandaki kuralları aslında toplumun töreleri iken fakihler ve ümmet icmali ile dinsel meşruluk kazanmışlardır. Tanrı kanununun mutlak ve değişmez olduğuna inanmakla birlikte gerçekte şeriattaki bu gruptan olan kuralların pek azı nas yani Kur'an yoluyla gelmiştir. Birçok hallerde de naslar genel kurallar olarak belli sorunlar üzerine verilmiş yargılardır. Yani belirli örfleri, pekiştiren, değiştiren ya da kaldıran yargılardır. Dinsel yaptırım kazanan örfler, ait oldukları toplum biçimi yaşadığı sürece varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yani toplumsal yaşayışta fonksiyonlarını yapmışlardır. Her dönem nasları kendi örflerine göre yorumlamış ve uygulamıştır. Örf şeklini veren nas değil, nasa şekillendiren örftür. Kur'an'ın bazı nasları onlarla ilgili örflerin kaybolması yüzünden uygulanamaz olmuştur. Kısas, riba hakkındaki Kur'an yargıları bunun örneklerinden bazılarıdır. Şu halde mutlak ve değişemez bir hukuk sayılan şeriatın tarihsel evrimini belirleyen toplumsal adet ve geleneklerin dinamizmidir. Oysa şeriat tarihsel evrimi içinde yorumlanması güç bir iş haline getirilmiştir. İnanç ve ahlak ile din kuralları fıkıh bilginlerinin elinde bütün ayrıntılarıyla birer hukuk kuralı durumuna sokulmuştur. Fakat şeriatın hukuksal yanları sivil hukuk, ceza hukuku, ticaret ve siyasa hukuku olarak hiçbir dönemde mecelleler haline getirilmediğinden, tedvin edilmediğinden, asıl hukuk kuralları din ve ahlak kurallarıyla karışık bir halde kalmıştır. Namık Kemal'in düşününde de İslamlığın üstünlüğünü gösteren en büyük özellikti. Bu yüzden dinsel inanç ve eylemler vicdan işleri olmaktan çıkmış, buna karşılık hukuk işleri yasama güçlerinin yetkisi alanı dışında kalmıştır. Gökalp, aynı gözlemden Namık Kemal'in çıkardığı sonucun tersi olan bir sonucu çıkarıyordu. Ulemanın şeriat, din ve hukuk anlayışı ölçüleriyle onların havsalalarının alamayacağı kadar devrimsel olan bu görüşleriyle Gökalp, açıkladığı bu durumun Renan tezine karşıt olarak İslamlığın kendinde bulunan bir özellikten gelme olduğu inancında değildir. Şeriatın evriminin bu yoldan gidişinin nedenleri İslamlığın doğuşunda ve evrimlerinde rol oynayan tarihsel koşullardır. Namık Kemal'in göremediği noktalardır bunlar. Çağdaş İslam toplumlarındaki gidiş böyle bir gidişle uzlaşamaz bir yöndedir. Eğer İslam dininin yasama ve kişilerin yaşayışındaki bir rol oynama gücü varsa, bunların çağdaşlaşma çabalarında bir köstek değil, itici, ilerletici bir gücü olacaksa, bu ancak ahlakla hukukun, dinle devletin ayrılmasıyla olabilecektir. Namık Kemal'in siyasa, ahlak ve hukukun dine dayandırılmasının İslamlığın üstünlük özelliği olduğu görüşünün tam tersi olan bir görüşle karşılaşıyoruz. Din reformu sorunu, din işlerini, vicdan alanını, buna karşılık şeriatın hukuksal yanının dünyasal yasama alanının ayrılma sonucu olmuştur. Birinci iş Diyanet işleri alanına, İkinci iş siyasa işleri alanına girer. Gökalp'e göre ancak böyle bir ayrımın ilk din hayatını toplumun kültürel, manevi birliğini sağlamada birleştirici ve yaratıcı bir güç olarak gelişmekten mümkün olacaktır. Ziya Gökalp'in Batı'nın en tanınmış din sosyologlarının, örneğin Max Weber ve İslam tarihi bilginlerinin, örneğin Ignaz Goldziher, düşün düzeyinden aşağı olmayan bir analiz gücüyle geliştirdiği bir görüşü, İslamcılıkla olan polemiklerde ulusçu bir organ olan İslam Mecmuası'ndan başka yazarlar çeşitli konulara uygulamışlardır. Çok eşli evlenme, faiz gibi konuların tartışılmasına geldiğimiz zaman birkaçını göreceğiz. Ulusçuluk ideolojisi açısından karşılaşılan durum, batıcıların sandığı gibi ulemanın modern bilimler ölçüsünde cahil kafalı kişiler olduklarından değil, şeriat adı altına sokulan inanç, ahlak ve hukuk sorunlarının din açısından boyuna yanlış yorumlamalarına yol açan içtihat metodolojisindeki bilgisizliklerinden ileri geliyor. Bu konuya özellikle ele alan Mansur-i Zeddade Said, şeriat temsilcisi rolünü alan ulemanın dince caiz sayılan sorunlarla bile olumsuz yargı verme yetkisinde olma iddialarının İslamlık açısından savunulamayacağını ileri sürdü. Bu ulema en basit sağduyu sorunlarını bile hadis kitaplarından aldıkları parçalarla yorumlayarak kendi alanlarına birer birer din sorunu yapıyorlardı. Sağduyularını bile kullanmaktan korkan, basit mantık sorunları olmaktan başka bir şey olmayan bu sorunları geleneksel kitapların yardımıyla yorumlamaya çalışan bu kişiler gerçekten acınacak bir durumdadırlar. Basit mantık sorunlarını bir yana bırakarak her konuyu hadislerle yorumlama yönleri yüzünden bir dizi içtihat yanlışı, şeriat ve fıkıh baştan başa yanlış anlaşılması geleneğini yerleştirilmiştir. Bu sadece içtihat kapısının kapanmasından değil, içtihadın geleneklere dayandırılmasından, içtihat yetkisinin sadece ulema tabakasının tekeli altına konmasından doğmuştur. Hukuk ilkelerini ve kurallarını bunların tekelinden kurtarmak zorunluluğu vardır. Hukuk, siyasa gibi dünya işlerinde yargılarda bulunmak onların işi değildir. Diyanet ile ikfa alanlarının ayrıldığı sınırları belirlemek ve bunların hukuk alanının dışında bırakmak zamanı gelmiştir. Ancak diyanet işleri din adamlarının meşru alanı olabilir. Ulusçuların ideolojisi açısından ulusal gelenekler şeriatı ilgilendirmeyen konuları olduktan başka, geleneksel olarak şeriat alanına ait sayılan birçok sorun da gerçekte şeriatın dışında olan ya geleneksel ya da çağdaş sorunlardır. Ziya Gökalp'in görüşü, hilafet ve saltanatın hala unutulduğu bir dönemin koşulları altında kendi anladığı anlamda olacak bir İslam devletinin çağdaş devlet sistemleriyle uzlaşır bir sistem olduğunu göstermek için yaptığı çabalarla çelişkiye düşer. Bu yüzden İttihat ve Terakki hükümetlerindeki nüfuzu sayesinde din reformu projelerini gerçekleştirmek için yapılan ileride değineceğimiz girişimler sonuç vermemiştir. Ziya Gökalp, ancak Osmanlı saltanat ve hilafetin yıkılışından sonra bu çelişkilerden kurtulabilmiştir. Aile sorunu. 1908 devriminin açtığı tartışma döneminin sorunlarından biri de aile müessesesi olmuştur. İlk önce batıcılar devrimin getirdiği söz özgürlüğü sayesinde kadınların toplumdaki durumu, peçe ve çarşaf sorunlarını, kadınların eğitimi ve toplumsal hayatta rol almaları sorunlarını açıkça ve alabildiğine eleştiri konusu yapmışlardır. Bu konu üzerinde tartışmalı o kadar yazı yayımlandı ki bunların hepsini burada ele almaya imkan yoktur. Bu yayınlarda verilen başlıca yargılar şunlardı. Türk toplumunun geriliğinin başlıca nedeni kadınların durumunun aşağılığıdır. Bunun sorumlusu da dindir. Bu durumun sürüp gitmesini sağlayan da din adamlarıdır. Abdullah Cevdet 1908'de önce İçtihat dergisini Cenevre'de yayımladığı yıllarda Müslüman halkın kalkınması için gerekli çarelerin neler olacağı üzerine Müslüman ve Avrupalı tanınmış kişiler arasında bir anket açmıştı. Esprili bir Fransız edebiyatçısı buna şu kısa cümleyle cevap verdi. Kur'an'ı kapat, kadınları aç. Abdullah Cevdet bir değişiklik yaparak bu cevabı hem Kur'an'ı hem kadınlara aç biçimine soktu ve bunu aile reformu sorununun soloğanı olarak aldı. 1908 devriminden sonra peçe ve çarşafa karşı ilk savaşı açan da o oldu. Bunun arkasından şeriatın ilk çok eşli evlenmeye müsaade etmesi konusu da ele alındı. İkinci Abdülhamit döneminde de kadınlık ve evlenme sorununun ele alındığını görmüştük. Bu dönemde konu daha geniş bir ölçüde tartışma alanına girdi. Bundan başka kadınlığın özgürlüğü konusunda da kadın yazarların da daha ileri giden görüşlerle tartışmalara katıldığını görüyoruz. Bu gelişmeler toplumsal değişmelerin aile kurumunun eşiğine kadar etkisini gösterecek ölçüye geldiğini gösterir. Toplumun yaşamındaki değişmelerin aile yaşamına değin genişlediğini iddia edemeyiz. Ancak düşün alanında aile ve kadınlık üzerine yeni görüşlerin doğuşu geleneklere karşı eleştirilen Müslüman toplum hayatının en mahrem ve kutsal yuvası sayılan bir kurumu da içine alacak kadar genişlemiş olduğunu söylemek istiyoruz. Toplumsal reformlara radikal bir yönde girişmek için, her şeyden önce aile hayatını yeni bir eksen etrafında yeniden kurmak zorundayız. Toplum hayatında kadınla erkek eşitliğinin sağlanması gerekir. Bunun için en önemli araç ikisine eşit eğitim verilmesi olacaktır. Gibi yargılar bu dönem yayınlarında sık rastlanan görüşler olmuştur. Kadınlık ve aile konularının 1908 devriminden sonra geniş ölçüde ele alınışı, bunu şeriatın can evine bir saldırı sayan İslamcılara, şurada burada görülen bazı olayları büyüterek Müslüman aile hayatının ve ahlakının yıkılma halinde olduğu korkusunu yayma vesilesini sağladı. Bu olaylardan bir ikisi, bazı kadınların sokakta peçelerini kaldırması ya da bir erkekle beraber görülmesidir. Bunlarla ilgili haberlerle şeriat kurallarının çiğnenmekte olduğu İslamcı yayınlarında büyük gürültülerle ileri sürülmeye başladı. Bu şişirilmiş olaylara bakarak gerçekten büyük ölçüde bir kadın özgürlüğü yolu açıldığını sanmamak gerekir. İstanbul, Selanik, İzmir gibi şehirler arasında kadınlar hala çarşaf ve peçe altındadırlar. Türk halkının büyük çoğunluğu olan köylü arasında kadın zaten hiçbir zaman çarşaf ve peçe giymemiştir. Görünen olaylar sadece İstanbul'da kadınlar dünyası, Mahasin, Kadın Demet gibi bazı ömürlü resimli kadın dergileri, bunlarda moda ilanlarının gözükmesi, bu dergilerde kadın yazarların daha çok edebiyat niteliğinde yazılarının çıkmasıdır. Bazı şehir kadınları İslam, Avrupa ve Rus kadın kıyafetlerinin karışımı bir sokak kıyafeti geliştiriyordu. Peçe hala yerinde durmakla birlikte yüzü saklamaktan çok bir süs olarak kullanıyordu. Avrupa kadın kıyafetlerinde görülen yandan düğmeli botlar, çoraplar, eldivenler şurada burada görülüyordu. Bununla birlikte asıl halkın kadınları başkentte bile hala kalın siyah çarşaf içindeydi. Ancak Birinci Dünya Savaşı geldiği zaman bu kütlenin kadınları iş hayatına girmek zorunda kalmıştır. Şeriatçıların çıkardığı gürültü karşısında hükümet II. Abdülhamit zamanından farklı olarak bu görüşü olayları polis vasıtasıyla önemli tedbirlere başvurmakta gevşek davranıyordu. Kadınlar için okullar belli bir biçimde artmaya başlamıştı. Kadınlar için ev işleri, çocuk bakımı konularında bazı gece kursları açıldı. 1911'de ilk kız lisesi açıldı. 1913'te hasta bakıcı kursu açıldı. Eğitimli ebelerin sayısı artmaya başladı. Bazı genç bayanlar kız sanat okullarında sekreterlik eğitimine girmeye başladılar. Törenlerde, sergilerde, 1907'de kurulmuş olan Kızılay çalışmalarında kadınlar görev almaya başladılar. Çok sayıda işçi kadın, özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında dikiş, dokuma ve tütün yapım evlerinde işçi olarak çalışmaya başladılar. Kadın öğretmen yetiştirme alanında da ilerlemeler oluyordu. Kadınlar arasında ulusal ölçüde tanınan kişiler yetişiyordu. Bunların başında yazar olarak ün kazanan Halide Edip gelir. 76. ayırımın sonu, sayfa 446, devamı 77. ayırımda.